Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 61.
1828-1910 yılları arasında yaşayan büyük Rus romancısı Lev Tolstoy'un dünyanın en büyük romancılarından biri sayılmasında Savaş ve Barış'la birlikte Anna Karenina adlı başyapıtı en önemli etkendir. Tolstoy'un 1875-1877 yıllarında yayımladığı Anna Karenina'yı iki cilt olarak sunuyoruz. Tolstoy, romanına adını verdiği kahramanı Anna Karenina'nın yasak aşkı ekseninde yarattığı yapıtında mutlu aşk ve evlilik arasındaki karşıtlığı kurarken aynı zamanda 1861-1905 arasındaki Rus tarihini de aktarmaktadır. Bu tarih bize toprak köleliğinin kaldırılmasından 1905 devrimine uzanan bir süreci roman yoğunluğunda sunmaktadır. Yazılışından bu yana 120 yıl geçmesine karşın eskimeyen ve güncelliğini ve değerini hala koruyarak klasikleşen Anna Karenina'yı kıvançla sunuyoruz. 5. Bölüm. Prenses Çerbatski düğünün büyük perhizden önce yapılmasını mümkün görmüyordu. Aradaki 5 haftalık sürede çeyizin yarısı bile hazırlanamazdı. Bununla birlikte büyük perhizden sonraya kalması durumunda Lenin'in dediği gibi düğünün çok uzayacağını düşünüyordu. Prens Çerbatski'nin yaşlı teyzesi çok hastaydı. Her an ölebilirdi ve bu yas yüzünden yeniden bir erteleme olabilirdi. Bu yüzden çeyizi iki parça halinde hazırlamaya ve düğünü büyük perhizden önce yapmaya karar verdiler. Prenses önce çamaşırları hazırlatmaya, kalanını da daha sonra yollamaya karar vermişti. Bu konuda Lenin'le çok tartıştı. Lenin bu çözüm yoluna katılıp katılmayacağı konusundaki düşüncesini ona açıkça bildirmemişti. Yeni evliler düğünden sonra hemen köye gidecekleri için bu tasarı daha uygundu. Çünkü köyde giysilerle birlikte çeyizin kalanına da gerek duymayacaklardı. Başını kaşıyacak zamanı bile olmayan Levin, evrenin başlıca amacının kendisi ve mutluluğu olduğuna inanıp duruyordu hala. Hiçbir şey düşünmüyor, başkalarının daha iyi yapacağına inanarak hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Gelecekle ilgili hiçbir tasarı yapmıyor, hiçbir amaç gütmüyordu. Her şeyin yolunda gideceğine peşin peşin inanmış olarak kendini tümüyle başkalarının eline bırakıyordu. Ağabeyi Sergey Ivanoviç, Stepan Arkadyeviç ve prenses yardımcılarıydı. Ona düşen şey yalnızca yapılan tüm önerileri onaylamaktı. Kardeşi onun adına borç para alıyor, prenses de düğünden sonra Moskova'dan ayrılmalarını öneriyordu. Stepan Arkadyeviç de aklını yurt dışında gitmesine soktu. Lenin her şeye razı oldu. Ne isterseniz onu yapın diye düşünüyordu. Ben mutluyum, mutluluğum sizin yaptıklarınızda ne artar ne de eksilir. Kitty'yi Stepan Arkadyeviç'in önerisini söylediği zaman onun karşı çıkması için Lenin'i çok şaşırttı. Kitty'nin gelecek konusunda çok kesin bazı tasarılarının olmasına da şaşırmıştı. Aslında Kitty, Lenin'in köyde çok sevdiği bir işi olduğunu biliyordu. Bu işlerden anlamadığı gibi anlamaya da çalışmıyordu. Ancak yine de bu işlerin önemli olduğunu biliyordu. Aslında Kitty, köyde oturmak zorunda olduklarını bildiğinden, yurt dışına gitmeyi değil, hemen yaşayacakları yere gitmeyi yeğliyordu. Pek kesin bir dille belirtilen bu karar Lenin'i çok şaşırttı. Ama yine de garip karşılamadı bunu. Stepan Arkadyeviç'ten hemen köye gitmesini ve kendi güzel zevkine göre evi hazırlamasını rica etti. Stepan Arkadyeviç yeni evliler için gerekli hazırlıkları yaptığı köyden dönünce bir gün Levin'e ''Ha günah çıkar mı belgen var mı?'' dedi. ''Hayır nedenmiş? Evlenmek için gereklidir bu.'' ''Ay ay!'' diye bağırdı Levin. ''Günah çıkarmayalı 9 yıl oldu. Bu aklıma gelmemişti hiç.'' Stepan Arkadyeviç gülerek, ''Senin gibisi görünmemiştir.'' dedi. ''Bir de bana nihilist dersin. Haydi bakalım bu işle de ilgilenelim. Günah çıkartmalısın.'' ''Ne zaman? 4 günümüz kaldı.'' Bu işlerle ilgilenmek yine Stepan Arkadyeviç'e kaldı. Levin hazırlanmaya başladı. Başkalarının dinsel inançlarına saygılı olmakla birlikte, inançsız olduğundan her türlü dinsel törene katılmak ona çok zor geliyordu. Düşüncelerinde yumuşama olduğu şu sıralarda bu kaçınılmaz ikiyüzlülük Lenin'e yalnızca acı vermekle kalmıyor, iğrenç de geliyordu. Yüceliğin duruğunda ve çok neşeli olduğu şu anda yalan söylemek, kutsal şeylerle alay etmek olanaksız görünüyordu ona. Stepan Arkadyeviç'e günah çıkartmak zorunda kalmadan bu belgeyi alıp alamayacağını sordu. Ama ne yazık ki bunu yapması gerekiyordu. Sana ne zararı var sanki? 2 günlük iş, topu topu. Görürsün, sana çok tatlı, çok ilginç yaşlı birini buldum. Hiç farkına varmadan bu işi halledecektir. Lee'nin ilk ayinde gençlik anılarını, 16-17 yaşlarındaki dinsel duygularını belleğinde canlandırmaya çalıştı. Ama bunun olanaksız olduğunu anlamakta gecikmedi. O zaman bu törenleri ziyaret etmek gibi sıradan, önemsiz gelenekler gibi görmeye çalıştı. Ama bunu da başaramadı. Çağdaşlarının çoğu gibi Lee'nin de din konusunda belirgin düşünceleri yoktu. Dine inanmıyordu ama kuşku da duymuyordu bu konuda. Bu yüzden yapmakta olduğu şeyin önemine inanamadığı ve bunları anlamsız bir işlem gözüyle önemsemeden bakamadığı için ayini hazırlandığı sürece içinden gelen bir sesin sürekli olarak yaptığının sahtecilik olduğunu söylemesinden, kendisine kötü ve ters gelen bir şey yapmış olmanın sıkıntısını ve utancını içinde duydu. Ayin sırasında kendi görüşleriyle çatışmayan düşünceler bulmaya çalışarak bazen duaları dinliyor, bazen de bunları anlamadığını, eleştirmek zorunda olduğunu hissederek dinlememeye çalışıyordu. Ama kendi düşünceleriyle ve gözlemleriyle kilisede boş boş dururken kafasından sel gibi akıp giden olağanüstü canlı anılarıyla oyalanıyordu. Bu durumda ayini, ilahileri ve akşam dualarını dinledi. Ertesi sabah her zamankinden daha erken kalkıp saat 8'de dua dinlemek ve günah çıkartmak için kiliseye gitti. Bomboş kilisede dilenen bir asker, 2 kadın ve papaz yardımcılarından başka kimse yoktu. Genç bir papaz çömezi onu karşıladı. Hemen duvarın dibine konmuş küçük bir masaya yaklaşarak ona dualar okumaya başladı. Çömez okurken özellikle de sık sık ve aceleyle "Tanrım bize acı" diye yinelerken Lee'nin düşüncelerinin yön değiştirdiğini hissediyordu. Ama içinde daha büyük çelişkilerin uyanmasından korkarak tepki göstermeyi bile düşünemiyordu. Çömezin arkasında ayakta duruyor, dinlemeden ve anlamaya çalışmadan kendi işlerini düşünüyordu. Bir akşam önce Kitty ile köşedeki masaya oturduğunu anımsayarak "Elleri gerçekten de çok anlamlı" diye düşünüyordu. Böyle anlarda her zaman olduğu gibi birbirlerine söyleyecek şeyleri olmuyordu. Kitty elini masanın üzerine koyup durmadan açıp kapayarak oyalanıyor ve yaptıklarına kendisi de gülüyordu. Levin onun elini öpmüş ve el çizgilerini incelemişti. "Yine bir tanrım sen bize acı sözü daha" diye düşündü Levin. Haç çıkardı, çömezin sırt hareketlerine bakarak eğildi. "Daha sonra benim elimi tuttu ve çizgilerini inceledi. Çok güzel elim var" demişti bana. Levin eline sonra da çömezinkine baktı. Onun elini kısa buldu. "Galiba sona yaklaşıyoruz. Yo, sanki yeniden başlayacak gibi" diye düşündü duaları dinleyerek. "Yok ama bitiyor. Şimdi yere dek eğilip selam veriyor. Dualar her zaman böyle biter zaten." Çömez, Levin'in gizlice uzatıverdiği 3 rubleyi aldı. Günah çıkartma listesine adını yazacağını söyleyerek kilisenin taşları üzerinde yeni ayakkabılarını vurarak mihrabın arkasında gözden kayboldu. 1 dakika sonra yeniden geldi. Levin'e kendisini izlemesi için işaret etti. O ana dek aklından çıkarmaya çalıştığı bir düşünce yeniden Levin'in aklına girdi ama bunu hemen kovdu. Şu ya da bu şekilde işler yoluna girecek nasılsa diye düşündü. Mihraba doğru yürüdü. Basamakları çıktı, sağa dönünce papazı gördü. Seyrek sakalları ağarmış, tatlı ama yorgun bakışlı yaşlı bir adamdı bu. Rahlenin önünde durmuş, bir dua kitabını karıştırıyordu. Levin'i hafifçe selamladı ve tek düze bir sesle hemen dua okumaya başladı. Bitirince iyice eğildi, Levin'e dönerek. "İsa görünmeden itiraflarınızı dinliyor" dedi. İsa tasvirini göstererek, "Kutsal Havari Kilisesi'nin bize öğrettiği her şeye inanıyor musunuz?" diye sürdürdü. Bakışlarını Levin'in yüzünden ayırıp elini atkısının altına soktu. Levin kendi kulaklarını tırmalayan bir sesle, "Her şeyden kuşku duydum ve hala kuşku duyuyorum" dedi, sonra sustu. Papaz Levin'in başka bir şey söylemesini bekleyerek birkaç saniye sustu. Gözlerini kapayıp oğullara basa basa Vladimir eyaleti aksanıyla konuşmasını sürdürdü. "Kuşku insan zayıflığına özgüdür ancak. Bağışlayıcı Tanrı'ya bize güç vermesi için yalvarmalıyız. Başlıca günahlarınız nelerdir?" diye ekledi. Zaman yitirmekten korkarmışçasına bunun üzerinde durmamıştı. "En büyük günahım kuşkudur. Her şeyden kuşku duyuyorum ve hemen her an kuşku içindeyim." "Kuşku insan güçsüzlüğüne özgüdür" diye yineledi. "En çok nelerden kuşku duyuyorsunuz?" "Her şeyden kuşku duyuyorum. Kimi zaman Tanrı'nın varlığından bile kuşkulanıyorum" dedi Levin elinde olmadan. Sonra sözlerinin uygunsuz oluşundan korktu. Oysa bu sözler papazda hiçbir etki yapmamış gibiydi. Belli belirsiz bir gülümsemeyle, "İnsan Tanrı'nın varlığından nasıl kuşku duyabilir?" diye heyecanla sordu. Levin sustu. Papaz her zamanki ses tonuyla hızlı hızlı, "Her yerde eserlerini gördüğünüz halde Tanrı'nın varlığından nasıl kuşku duyabilirsiniz?" diye sürdürdü. "Gök kubbeyi ve yıldızları kim yarattı? Yeryüzünü kim güzelleştirdi? Tanrı olmasaydı bütün bunlar olabilir miydi?" dedi Levin'e sorarcasına bakarak. Levin papazla felsefi bir tartışmaya girmenin yersiz kaçacağını hissetti ve yalnızca soruya yanıt verdi. "Bilmiyorum." "Bilmiyor musunuz? O halde Tanrı'nın bütün bunları yarattığından nasıl kuşku duyabilirsiniz?" dedi. Şaşkın ve neşeliydi. "Hiçbir şey anlamıyorum," dedi Levin kızarak. Sözlerinin aptalca olduğunu ama sözünü geri alırsa daha da aptal duruma düşeceğini hissediyordu. "Tanrı'ya yakarın, yalvarın. Azizler bile kuşku duydular ve inançlarını güçlendirmesi için Tanrı'ya yakardılar. Şeytan çok güçlüdür ama ona karşı koymalıyız. Tanrı'ya yakarın," diye yineledi çabucak. Bir an sustu, düşünceye dalmış gibiydi, gülümseyerek. "Cemaatimden olan manevi kızımla evlenmeye niyetlendiğinizi duydum. Prenses Çerbaski ile," dedi. "Çok sevimli bir kızdır o." Levin papazın yerine kızardı. "Evet," dedi. "Günah çıkarırken neden bana bunu soruyor?" diye düşündü. Papaz onun düşündüğü şeye yanıt vererek, "Evliliğe hazırlanıyorsunuz. Belki de Tanrı size çoluk çocuk bağışlayacaktır," dedi. "Peki ama sizi inansızlığa yöneltmek isteyen içinizdeki şeytanı alt edemezseniz çocuklarınıza nasıl bir eğitim vereceksiniz?" dedi tatlı bir sistemle. "İyi baba olarak çocuklarınızı severseniz onlara yalnız zenginlik, rahatlık ve onur dilemeyecek, öteki dünyada mutlu olmalarını, gözlerinde haç ışığının parlamasını isteyeceksiniz. Doğru değil mi? Masum çocuk size, baba bu dünyada beni büyüleyen toprağı, suları, güneşi, çiçekleri, otları kim yarattı diye sorunca bilmiyorum mu diyeceksiniz. O da size hiçbir şey bilmediğinizi söyleyince ona ne diyeceksiniz? Onu dünyanın ve şeytanın kandırılması için yüzüstü bırakacak mısınız? İyi bir şey değil bu," dedi. Başını yana eğip Levin'e iyilik dolu ve tatlı bakışlarla bakarak durdu. Levin hiçbir yanıt vermedi. Papazla tartışmaktan çekinmiyordu ama şimdiye dek kimse ona böyle sorular sormamıştı. Çocukları ona bu soruları soracak yaşa gelinceye kadar yanıtını düşünecek zamanı olacaktı nasılsa. "Yaşamınızın yeni bir aşamasına giriyorsunuz. Yolunuzu seçmeli ve bu yoldan ayrılmamalısınız," diye yeniden başladı papaz. "Size yardım etmesi ve bağışlaması için Yüce Tanrı'ya yakarın," diye sözünü bitirdi. "Yüce Tanrımız ve İsa Mesih, iyilik ve yüceliğinle insanlık aşkına bu çocuğu bağışla." Papaz günah çıkarma işlemlerini bitirerek onu kutsadı ve özgür bıraktı. Levin o gün evine dönerken yalan söylemek zorunda kalmadan bu aldatmacı durumdan kurtulduğu için rahatladığını hissetti. Ayrıca bu iyi yürekli, sevimli ve yaşlı adamın söylediği şeylerin önceleri sandığı kadar aptalca şeyler olmadığını, hatta derinliğini araştırılması gereken bir şeyler taşıdıklarını anlıyordu. "Kuşkusuz şimdi olmaz bu, daha sonra," diye düşünüyordu Levin. O anda ruhunda karanlık noktalar vardı. Din konusunda başkalarında fark edip de hoşlanmadığı, arkadaşı Sviyajevski'nin kınadığı durumuna düştüğünü daha açıkça fark ediyordu. Levin akşamı nişanlısıyla birlikte Doliller'de geçirdi. Çok neşeliydi. Ne kadar neşeli olduğunu Stepan Arkadyevich'e açıklarken ona günlerce çember içinde atlama öğretilen, sonunda da kendisinden istenileni anlayıp da yerine getiren ve sevincinden çığlıklar atan, kuyruk sallayan, masaya ve pencereye zıplayan bir köpek kadar neşeli olduğunu söyledi. Levin düğün günü geleneğine uyarak Darya Aleksandrovna bu konuda çok titizlik gösteriyordu. Nişanlısını görmedi. Yemeğini otelinde rastlantıyla bir araya gelmiş üç bekarla birlikte yedi. Sergey Ivanoviç, Katavasov ve Çirikov'tu bunlar. Katavasov üniversiteden arkadaşıydı ve şimdi doğal bilimler profesörüydü. Levin yolda evine dönerken karşılaşmıştı onunla. Levin'in av arkadaşı ve ona tanıklık yapacak olan Çirikov, Moskova'da sulh yargıcıydı. Yemek çok neşeli geçti. Çok keyifli olan Sergey Ivanoviç, Katavasov'un garip davranışlarıyla durmadan alay ediyordu. Garip davranışlarının anlaşıldığını gören Katavasov da kendini epey zorladı. Çirikov her konuşmayı neşelendiriyordu. katavaso, profesörler gibi sözcüklerin üzerine basa basa.
Ayrım sonu.